Ayrım 15, Riga'nın köpekleri, Henning Mankell, sayfa 206. Wallander karşısında oturan adamı inceledi. Binbaşı diye payı öldürmüş olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Polis teşkilatında geçirdiği onca yıldan sonra şunu çok iyi öğrenmişti. Katil diye bir şey yoktu. Yalnızca cinayet işleyen sıradan insanlar vardı. ''Tüm belgeleri bir kez daha gözden geçiririz diye düşünmüştüm.'' dedi Mourniers. ''Albay Putlis'in sorguladığı kişinin bir şekilde bu cinayete karıştığını düşünüyorum. Ama sorgu daha bitmediğine göre belki yeni bir gidiş yolu bulabiliriz. Ne dersiniz?'' Wallander bugün bir kez daha karşısındakine papuç bırakmamaya karar verdi. ''Suç mahalline ilişkin araştırmanın yetersiz olduğunu düşünüyorum.'' dedi. Mourniers kaşlarını kaldırdı. ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Çavuş Zitz raporları bana İngilizceye çevirdi ve birçok ayrıntı bana eksik geldi. Öncelikle rıhtımı incelemek kimsenin aklına gelmemiş.'' ''İncelenecek ne vardı ki?'' ''Lastik izleri. Binbaşı Diyepa'nın gece yarısı rıhtıma yürüyerek gittiğini hiç sanmıyorum.'' Wallander Mourniers'in bir şeyler söylemesini bekledi ama söylemeyince de konuşmasını sürdürdü. ''Ayrıca hiç kimse cinayet aletini araştırmamış. Ben cinayetin cesedin bulunduğu yerde işlenmediğine inanıyorum. Çavuş Zitz'in çevirdiği raporlarda cinayetin işlendiği yerle cesedin bulunduğu yerin aynı olduğu belirtiliyor. Ama bu görüşü destekleyecek herhangi bir kanıt da yok. Beni en çok şaşırtan şey de hiçbir tanığın ifadesinin alınmaması oldu.'' ''Çünkü tanık yoktu.'' diye karşılık verdi Mourniers. ''Nereden biliyorsunuz?'' ''Rıhtımdaki güvenlik görevlileriyle konuştuk. Hiçbir şey görmemişler. Ayrıca Riga sakinleri genellikle akşamları evlerinden pek çıkmazlar.'' ''Ben Binbaşı Diyepa'nın oturduğu yerden söz ediyordum. Evinden çıktığında vakit çok geçti. Biri kapının kapandığını duyup o saatte kimin dışarı çıktığını merak ederek arkasından bakmış olabilir. Bir araba durmuş olabilir. Eğer yeterince derine inerseniz mutlaka birinin bir şeyi gördüğü ya da duyduğu ortaya çıkar.'' Mourniers evet anlamında başını salladı. ''Biz de şu anda bunu yapıyoruz zaten.'' dedi. ''Birkaç polis memuru ellerinde Binbaşı Diyepa'nın fotoğrafıyla kapıları çalıp onu tanıyan ya da gören birilerini bulmaya çalışıyorlar.'' ''Bunun için biraz geç kalınmadı mı? İnsanlar çabuk unutur ya da günleri ve tarihleri karıştırabilirler. Binbaşı Diyepa her sabah evinden çıkıp işine giderdi.'' ''Bazen beklemenin de yararı olur.'' diye karşılık verdi Mourniers. ''Binbaşı Diyepa'nın öldürüldüğüne ilişkin haber etrafa yayılınca insanlar bir şeyleri gördüklerini söylemeye başlayacaklar. Ya da hayal güçlerini kullanarak bir şeyler gördüklerini varsayacaklar. Oysa birkaç gün daha beklersek insanlar neyin gerçek neyin hayal ürünü olduğunu anlayabilir ve polise yardımcı olabilirler.'' Wallander Mourniers'in söylediklerinde gerçeklik payı olduğunu farkındaydı ama deneyimleri bu tür olaylarda elin çabuk tutulması gerektiğini öğretmişti ona. ''Sizi düşündüren başka bir şey var mı?'' diye sordu Mourniers. ''Binbaşı Diyepa'nın üstünde ne vardı?''
''Anlayamadım.''
''Üniformalı mıydı yoksa sivil mi giyinmişti?''
''Üniformalıydı. Karısına işe çağrıldığını söylemiş.''
''Ceplerinde ne bulundu?''
''Sigara ve kibrit, biraz da bozuk para, bir kalem, cebinde olmaması gereken herhangi bir şey yoktu, hiçbir şey de çalınmamış, kimliği ceketinin iç cebindeydi, cüzdanını da yanına almamış, evde bırakmış.''
''Silahlı mıydı?''
''Binbaşı Diyepa gerçek bir tehlike olmadan silah taşımaktan hiç hoşlanmazdı.''
''Emniyete nasıl gidip gelirdi?''
''Ona da şoförlü bir araba verilmişti ama o genellikle yürürdü.''
''Bana çevrilen raporda Bay Baliyepa'nın o gece bir araba sesi duymadığı belirtilmiş.''
''Duymaması son derece normal çünkü göreve çağrılmamıştı ki, tuzağa düşürüldü.''
''Ama o telefon geldiğinde Binbaşı Diyepa bunu bilmiyordu. Eve geri dönmediğine göre arabaya bir şey olduğunu düşünmüş olmalı. Peki o zaman ne yaptı?''
''Yürümüş olmalı. Tabii bundan emin olamayız.''
Wallander'in başka sorusu yoktu ama soruşturmanın çok kötü bir şekilde yürütüldüğünden artık emindi. O kadar kötü yürütülüyordu ki bunun da başlı başına bir oyun olduğunu düşünmeye başlamıştı. Peki ama neden böyle davranılıyordu? ''Evine ve oturduğu mahalleye gitmek istiyorum.'' dedi Wallander. ''Çavuş Zitz bu konuda herhalde bana yardımcı olur.''
Hiçbir şey bulamayacaksınız, dedi Mourniers. Ama istiyorsanız elbette gidebilirsiniz. Soruşturmadan bir şey elde edebilirsek size haber veririm.
Zile bastı. Çavuş Ziz anında kapıda belirdi. Wallander ondan öncelikle kenti gezdirmesini istedi. Binbaşı Liepa'nın başına gelenleri öğrenmeden önce biraz dolaşıp hava almaya ihtiyacı vardı. Çavuş Ziz konuğa kenti dolaştırma fikrinden hoşlanmışa benziyordu. Önlerinden geçen Wallander'e sokaklar ve parklarla ilgili bilgi vermeye başladı. Wallander onun kentiyle ne denli gurur duyduğunu fark etti. Öncelikle Aspasias bulvarından, sonra da nehrin kenarından geçtiler. Daha sonra da çavuş arabayı bir kaldırımın kenarında durdurarak özgürlük anıtını gösterdi. Wallander bu görkemli anıtın neyi simgelediğini anlamaya çalıştı ama hemen sonra Upitis'in insanların özgürlük istemelerine rağmen bu kavramdan çok korktuklarını söylediğini hatırladı. Perişan görünümlü birkaç adam anıtın ayağında oturmuş soğuktan titriyordu. Wallander adamlardan birinin yerdeki sigara izmaritini aldığını gördü. Riga çelişkilerle dolu bir kent diye geçirdiği içinden. Tam bir şeyi anladığımı sandığımda tersi karşıma çıkıyor. Sıvaları dökülmüş gökdelenlerin yanı başında savaştan önce inşa edildikleri anlaşılan kırık dökük binalar vardı. Büyük ve geniş caddeler ya dar sokaklarla ya da görkemli alanlarla birleşiyordu. Alanların çoğunda soğuk savaş döneminden kalmış granit ve beton heykeller vardı. Çavuş kırmızı ışıkta durduğunda Wallander insan serinin karşıdan karşıya geçtiğini gördü. Bu insanlar mutlu mu? Onların İsveçlerden ne farkı var? Bilemiyordu. Verman Parkı, dedi Çavuş Ziz. Parkın ilerisinde Spartak ve Riga adında iki sinema salonu var. Solda Esplanade var. Şimdi Valdemar Caddesi'ne sapacağız. Kanalın üstündeki köprüden geçerken sağ tarafınızda büyük kültür merkezini göreceksiniz. Şimdi de yeniden sola. 11 Kasım rıhtımına sapıyoruz. Devam edeyim mi Albay Wallander? Hayır, bu kadar yeter, dedi Wallander. Kendisini hiç de albay gibi hissetmiyordu. Daha sonra bir iki hediyelik eşya almam için bana yardım edersin. Ama şimdi binbaşı Liepa'nın evinin yakınlarında bir yerde durmanı istiyorum. Skarnı Caddesi, dedi Çavuş Ziz. Eski Riga'nın kalbi sayılır. Egzoz dumanları çıkaran bir kamyonun hemen arkasına arabayı park etti. Kamyon şoförü çuvallar dolusu patatesi kaldırıma boşaltıyordu. Wallander bir an için çavuşu yanına alıp almama konusunda kararsız kaldı. O olmadan sokaktan geçenlere herhangi bir soru soramayacaktı. Ama yine de gözlemleri ve düşünceleriyle baş başa kalmak istiyordu. Burası da binbaşı Liepa'nın evi, dedi Çavuş Ziz, iki binanın arasına sıkışmış başka bir binayı göstererek. Evinden sokak görünüyor mu, diye sordu Wallander. Evet, ikinci katta ve soldaki şu dört pencere onun. Sen burada bekle, dedi Wallander. Gün ortası olmasına karşın sokak tenhaydı. Binbaşı Liepa'nın son kez çıktığı binaya doğru ağır adımlarla ilerledi. Rüdberg'in polisin bilinmeyene doğru yaklaşırken bir aktör gibi davranması ve kurbanın ya da suçun içine girmeye çalışarak düşüncelerini, tepkilerini saptaması gerektiğine ilişkin sözlerini anımsadı. Wallander giriş kapısına yaklaşıp açtı. Merdivenler karanlıktı ve içeriden yoğun bir silik kokusu geliyordu. İçeri girerek kapıyı arkasından kapattı. Sezgilerinin nereden kaynaklandığını kestiremiyordu ama orada öylece durup karanlık merdivenlere bakarken birden bir şey kafasında netlik kazanmıştı. Sanki kafasının içinde bir ışık yanmış ve her şey gözlerinin önünde canlanmıştı. Daha önce bir şey olmuş olmalı diye geçirdiği içinden. Binbaşı Liepa İsveç'e gelmeden önce bir şeyler olmuş olmalı. Bayan Forsell'in kıyıda gördüğü bot binbaşı Liepa'nın incelemeye başladığı olaylar zincirinin yalnızca küçük bir halkasıydı. Upitis'in öğrenmek istediği de buydu. Binbaşı Liepa acaba kuşkularını dile getirmiş ve ülkesine döndüğünde kuşkularından söz etmiş miydi? Wallander daha önce fark etmesi gereken bu detayı gözden kaçırdığını fark etti. Upitis eğer haklıysa ve binbaşı Liepa iş arkadaşlarından biri büyük olasılıkla Mourniers tarafından ihanete uğradıysa Upitis'in dışındakilerin de aynı soruyu sormaları gerekmiyor muydu? Bu İsveçli polis acaba neler biliyordu? Binbaşı Liepa bildiklerini ya da kuşkulandıklarını Wallander'e açmış olabilir miydi? Riga'ya geldiğinden beri içindeki korkunun bir uyarı olduğunu düşündü. Şimdiye dek davrandığından çok daha dikkatli davranması gerektiğini düşünmeye başladı. Kurtarma botundaki adamlarla binbaşını yapayı öldüren katillerin gözlerini kırpmadan kendisini de öldürebileceğinde kuşku yoktu. Karşı kaldırıma geçerek pencerelere baktı. Bayba Liepa her şeyden haberdar olmadı diye geçirdiği içinden. Peki ama neden o avcı kulübesine gelmemişti? Yoksa o da mı izleniyordu? Bu yüzden mi bana Bay Eckers adını taktılar? Upitis'le görüşmeyi neden kabul ettim? Upitis kim? O gaz lambasının loş ışığının arkasında bizi dinleyen kimdi? Olayların içine gir diye geçirdiği içinden Ruydberg olsaydı artık ipleri eline alır ve oyununu oynardı. Binbaşı Liepa İsveç'ten döner, raporunu Albay Putnis'le Albay Muriers'e teslim eder ve evine gider. İsveç'te yaşadıklarına ilişkin söylediği bir şey ölüm fermanının imzalanmasına neden olur. Evine gider, karısıyla yemeğini yer, sonra da İsveçli polis memuru Wallander'in kendisine armağan ettiği kitabı karısına gösterir. Evine döndüğü için memnundur ama o akşamın son akşamı olduğuna ilişkin bir fikri yoktur. Öldürüldükten sonra da karısı İsveçli polisle bağlantı kurmaya çalışır. Bay Eckers diye birini yaratır ve adının Upitis olduğunu söyleyen bir adam Wallander'in ne bildiğini ya da ne bilmediğini öğrenmeye çalışır. İsveçli polisten yardım istenir ama o nasıl yardımcı olacağını bilemez. Her şeye karşın cinayetin Letonya'daki siyasi karmaşayla ve bunun da Liepa adındaki binbaşı ile ilgisi olduğu ortadadır. Bir başka deyişle zincire yeni bir halka eklemek gerekmektedir ve bu halka da siyasettir. Binbaşı ölmeden önce karısıyla bu konuları mı konuştu? Telefon saat 23 civarında çaldı. Kimse kimin aradığını bilmiyor ama binbaşı Liepa da bunun ölüm fermanıyla bir ilgisi olduğunu bilmiyordu. Karısına bir görev için çağrıldığını söyleyerek evden çıkar. Bir daha da geri dönmez. Onu almaya araba da gelmemişti diye geçirdiği içinden Wallander. Arabanın gelmesi için birkaç dakika beklemiştir mutlaka. Bir süre sonra da arabanın arızalandığını düşünerek yürümeye karar verir. Wallander cebinden Riga haritasını çıkararak yürümeye başladı. Çavuş Zitz arabada oturmuş ona bakıyordu. Kime rapor veriyor diye geçirdiği içinden Wallander. Albay Murnier'se mi? Gece yarısına doğru telefon eden kişinin sesi Liepa'ya güven vermiş olmalı. Binbaşı Liepa bu yüzden hiçbir şekilde kuşkulanmadı. Öte yandan herkesten kuşkulanması gerekirdi. Kime güveniyordu? Bunun yanıtı açıkça ortadaydı. Karısı Bayba Liepa'ya. Elindeki haritayla sokakları dolaşırken herhangi bir şey bulamayacağının farkındaydı. Binbaşıyı tuzağa düşüren kişiler bunların birden fazla kişi olduğundan emindi. Planlarını çok dikkatli yapmışlardı. Eğer gerçeğe ulaşacaksa başka yolları denemeliydi. Wallander arabaya geri döndüğünde birden binbaşının İsveç yolculuğuna ilişkin yazılı bir rapor bulunmadığını fark etti. Wallander binbaşının Üstad'da her şeyi nasıl not ettiğini kendi gözleriyle görmüştü. Ayrıca her fırsatta da ayrıntılı rapor yazmanın nedenli önemli olduğunu vurgulayıp durmuştu. Ne var ki çavuş Zitz ona böylesi bir raporu çevirmemişti. Binbaşıyla yaptıkları son toplantıyı anlatırken ne Putnis ne de Murniers böyle bir rapordan bahsetmişti. Binbaşı Liepa'yı gözlerinin önünde canlandırdı. Uçağı Sturup'tan kalkar kalkmaz binbaşı koltuğun önündeki masayı açıp raporunu yazmaya koyulmuş olmalıydı. Arlanda'da uçak değiştirirken bile yine raporunu yazmayı sürdürmüş ve Riga'ya giderken de raporun geri kalanını uçakta yazmış olmalıydı. Binbaşı Liepa İsveç'teki çalışmalarına ilişkin bir rapor yazmadı mı diye sordu arabaya bindikten sonra. Çavuş Zitz ona şaşkınlıkla baktı. Rapor yazacak zamanı nereden bulacaktı ki? O mutlaka zaman yaratırdı bunun için diye geçirdiği içinden Wallander. Böyle bir rapor var ama belki de birileri benim bu raporu görmemi istemiyor. Hediyelik eşyalar için dedi Wallander. Bir dükkana gidelim, alışverişten sonra da yemek yeriz. Ama bir daha sakın kuyruktakileri atlatmaya kalkma. Alışveriş merkezinin önüne arabayı park ettiler. Wallander çavuşla birlikte mağazada yarım saat harcadı. İçerisi çok kalabalıktı ama fazla bir mal da yoktu. Kitaplarla CD'lerin bulunduğu bölüme gelince eski bir dostunu görmüşçesine heyecanlandı.
Rus sanatçılarla Rus orkestralarının bazı opera kayıtlarını buldu. Çok da ucuzdu. Yine oldukça ucuz bir fiyata bazı sanat kitapları satın aldı. Bunları kime armağan edeceğini bilmiyordu. Ama yine de hediye paketi yaptırdı ve çavuşla birlikte kasaya gidip aldıklarının ücretini ödedi. Wallander bir kasadan diğerine koşturmaktan ter içinde kalmıştı. Mağazadan çıktıklarında artık yapacak başka bir işleri kalmadığından Wallander yemeklerini Letonya Oteli'nde yemelerini önerdi. Çavuş bu gezintinin sona ermesinden memnun tamam anlamında başını salladı. Wallander aldıklarını odasına götürdü, ceketini çıkardı ve ellerini yıkamak için banyoya gitti. İçinden de telefonun çalmasını ve birinin Bay Eckers'le görüşmek istediğini söylemesini diliyordu ama telefon çalmadı. Odasını kilitleyerek aşağıya inmek için asansöre bindi. Anahtarını resepsiyondan alırken gün boyunca çavuş Zitz yanında olmasına karşın yine de kendisini arayan olup olmadığını sormuş ama görevli hayır diyerek başını sallamıştı. Bu kez başka bir masada oturmayı umarak çavuş Zitz'i önceden yemek salonuna göndermişti. Bir kadın ona el salladı. Gazete ve kartpostal satan dükkandaki kadındı bu. Kadının kendisine el salladığından emin olmak istercesine etrafına bakındı. Lobide kendisinden başka kimse olmadığını görünce de kadının yanına gitti.
''Kartpostal almak ister misiniz Bay Wallander?'' dedi kadın.
Hayır, teşekkür ederim diye karşılık veren Wallander, kadının adını nereden bildiğini merak etti. Kadının üstünde gri bir giysi vardı ve 50 yaşlarında gösteriyordu. Dudaklarına parlak kırmızı bir ruj sürerek büyük bir hata yapmıştı. Wallander bir kadın arkadaşının ona bu ruju bir daha sürmemesini söylemesi gerektiğini geçirdiği içinden. Kadın Wallander'e göstermek için birkaç tane kart uzattı.
''Çok güzel değil mi?'' diye sordu. ''Ülkemizin diğer taraflarını da görmek istemez misiniz?''
''Ne yazık ki buna zamanım yok.'' diye karşılık verdi. ''Olsaydı Letonya'nın her tarafını görmek isterdim.''
''Ork konseri için zaman bulabileceğinizden eminim.'' dedi kadın. ''Klasik müzikten hoşlanıyorsunuz değil mi Bay Wallander?''
Wallander ona hayretle baktı. Kadın tüm bunları nereden biliyordu?
''Saint Gertrude Kilisesi'nde bu akşam bir ork konseri var.'' dedi kadın ona. ''Saat 19'da başlıyor. Gitmek istersiniz diye düşünerek size adresi yazmıştım.''
Kadın ona bir kağıt parçası uzattı. Wallander kağıdın arkasında kurşun kalemle Bay Eckers yazılı olduğunu gördü.
''Konser bedava.'' dedi kadın.
Wallander'in kağıdı titreyen eliyle cebine attığını görünce. Wallander başını tamam anlamında sallayarak kadına baktı, birkaç tane kartpostal aldıktan sonra yemek salonuna gitti. Yemek salonu alışılmışın dışında kalabalıktı. Wallander Zitz'in yanına geçip oturduktan sonra ona az önce satın aldığı kartları gösterdi.
''Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz.'' dedi çavuş ama ''çok da mutsuz bir ülkede.'' diye geçirdiği içinden Wallander. ''Yaralı bir hayvan gibi mutsuz bir ülke.'' ''Bu akşam kanatları yaralı bir kuşla buluşacağım. Bayba Liepayla.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 218.